Hayati Mevzulara hoş geldiniz. Ben Hayati.
Ben de Mevzular.
Bugün akışı konuşacağız. Bizim aslında sık sık diğer bölümlerde de referans verdiğimiz Mihail Csikszentmihalyi'nin Akış isimli kutsal kitabından çok esinleniyoruz. Bunu da şimdiye kadar farklı farklı bölümlerde referanslarını verdik. Onlardan bir tanesi başarı, başarı akış ilişkisi, öze ait olma gibi çok boyutu var. Ama Özgür, ben şuradan başlamak istiyorum. Bizde böyle bayatlayan, etkisini yitiren, yanlış kullanılan çok kavram olduğu gibi sanki akış da biraz öyle bir hale geldi gibi. Akıyorum hocam, akıştayım ben ile Csikszentmihalyi'nin, bu arada belki belirtmekte fayda var, 20 yıllık bir bilimsel araştırma sonucu, Nasıl Mutlu Oluruz sonucu yazılmış bir kitap.
Evet.
Dolayısıyla böyle ciddi deneyimlerin birleştiği bir kitap aynı zamanda. Şimdi Csikszentmihalyi'nin akışı ile akıştayım ben hocam, akıyorum arasında bir fark var. Sanki biraz oradan başlamak lazım gibi, ne dersin?
Oradan başlayalım ama önce şunu da diyelim. Mihail Csikszentmihalyi'nin ismi de soyadı da çok zor yazılan bir şey. Şimdi bunu internetten arayacak olabilir insanlar çünkü. Kitabı da zor bulunan bir kitap. Biz de değil mi zor bulduk Ali?
Evet.
Akış kitabının adı. Flow olarak İngilizcesinde bulabilirsiniz. İstiyorsanız bayağı tuğla gibi bir kitap. 10 bölümden oluşuyor kitap. Her bir bölümü için bir hafta ya da bir ay ayırabilirsiniz. O derece dolu dolu bir kitap. Ve bu kitap bizim Ali ile nereye, hangi kitaptan bahsetsek, hangi kitabı el atsak, insan gelişimiyle ilgili, insanın daha iyi olma isteğiyle ilgili hepsinde mutlaka bir referanslarda çıkıyor değil mi Ali?
Evet.
Yani her tarafta rastlıyoruz. Mutlaka bir buna çok rastlıyoruz. Alıntı yapılıyor. Bir de Viktor Frankl'ın kitabına çok
doğru
alıntı yapılıyor. Onun için bu kitap bizim için hem özel bir anlam ifade ediyor hem de galiba antropolojide, insan gelişiminde de önemli bir yeri var.
Çok.
Onun için biz bunu belki birkaç bölüm yapabiliriz.
Olabilir, olabilir. Senin
Mesela
söylediğin süreyle ilgili ben mesela galiba 1,5 senede okudum kitabı.
Evet,
Çünkü şöyle oluyor mesela, hani chapter bile diyemiyorum. 8-10 sayfa okuyorsun ve bir dakika diyorsun ya, bu benim
evet.
şimdi bunu hazmetmem lazım dediğin bir
Evet,
şekilde.
hazmedilmesi, az sindirilmesi zor bir kitap. 1,5 sene dedim. Benim de o kadardır galiba ama benim ciddi şöyle her gün kitaptan bir bölümü çalışmam sonucu yaklaşık galiba 3 ayda bugün itibariyle birinci bölüme, ben geriden başlıyorum kitaplara genelde. Bugün itibariyle birinci bölüme geldim. Şöyle bir hemen o senin sorduğun soru aklımda, ona şöyle bir yanıt vereyim. Abi alemlere akıyoruz diye bir şey var mesela. Bu senin dediğin içi boşaltılmış ya da yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi. Csikszentmihalyi'nin akış dediği şeyle bu akmak arasında dağlar kadar fark var. Çünkü Csikszentmihalyi'nin akış dediği şey kolaylık, hemen yapabileceğin, hemen uyum sağlayabileceğin, içinde olabileceğin bir şeyden bahsetmiyor. İnsanlara böyle söyleyince de o zaman diyorlar ki bu nasıl akış ya o zaman? Özellikle enerjicilerin çok fazla, spiritüel enerjicilerin çok fazla kullandığı bu çabasız bir şeye ulaşma. Ya çabasız oluyorsa doğrudur, çabalı oluyorsa yanlıştır gibi bir ön yargı mı diyeyim artık, yanlış bir inanış mı diyeyim, öyle bir şey var. Bunun tam tersi Csikszentmihalyi bahsetti. Yani akış bir hedef, belirli bir zorluk ve bu zorluğa adapte olmaya çalışan, bu zorluğu kendine uyumlu hale getirmiş bir insan. Bilincin akışı aslında. Hatta bu nehir benzetmesi yaparsak senin güzel bir benzetmen vardı. Bence tam o aslında.
Şöyle şekilleniyor, biz konuşurken bu çaba meselesi işin içine girdiğinde iki ayrım sanırım. Bir nehir düşünelim. Bu nehirde sabit duran ve savrulan aslında hayatın kendi normalliği içerisinde senin adına karar verdiği bir şey var ve onu takip ediyorsun. Bu belki insan hayatındaki o kalıplaşmış dönemlerle de ilgili belli bir yaşta işte üniversiteye gideceksin, belli bir yaşta işe gireceksin, belli bir yaşta terfi etmen lazım. Evlenme çağım geldi gibi ya da işte şimdi çocuk yapma zamanı geldi gibi. Sen kendin tarafından belirlenmeyen, senin böyle bir sürüklenen bir tahta parçası gibi o nehirde aktığın bir versiyon var. Bir de senin söylediğin çaba sanırım nehrin kendisi olmak. Yani
Evet.
akan nehrin
Tam bu.
kendisi olmak bilfiil gibi. Bu az önce
Evet.
saydığım hiçbir örneği dışlamıyor. Ama şöyle bir sanki test koyuyor oraya. Eğer ki senin özünle ilişkili ise, eğer ki bu çaba sende bir anlam yaratan bir akış yaratıyorsa, bir anlam varsa ve sana haz veriyorsa sanırım. Ne dersin?
Çok doğru. Bu sana haz veriyorsa, sen bundan zevk alıyorsan, sende haz yaratıyorsa, sende zevk yaratıyorsa kısmı, evet, bunun önemli bir kısmı. Ama başka bir önemli kısmı da şu aslında. Bu mesele, akış meselesi, kaybolma meselesi. Bir şeyin içinde kaybolma aslında. Hani öyle bir lafım var ya benim, bir yerden çaldığım, mutluluk zamanı unutmaktır diye. Zamanı unuttuğun şey, yani ya saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım dediğin şey, içinde kaybolduğun şey. Şimdi bu içinde kaybolmak o kadar yanlış anlaşılmaya müsait ki, mesela kendini uyuşturarak da bir şeyin içinde kaybolabilirsin. Ya da
Evet.
kendini harap ederek de bir şeyin içinde kaybolabilirsin. O Csikszentmihalyi'nin dediği biraz da zor aslında, anlaşılması zor bir şey, ama şöyle bir şeyden bahsediyor. Daha somutlaştırayım ben. Marangozsun ve marangozluğun kendisinden hoşlanıyorsun. Ya yani marangoz tahtalardan hoşlanıyorsun. Tahtaları görünce için gidiyor. Ve marangoz atölyene girdiğinde zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Aa diyorsun, akşam olmuş. Bu kadar. Şimdi bunu kendi işine, hayatına, şu andaki hayatına, yaptığın işe uygulaman.
Yaptığın iş ne olursa olsun sanırım. Çünkü kaybolmak
Evet.
ilk sen söyleyince benim aklıma bir hani senin hayır o değil. Hani kendini kaybedecek, kendini hırpalayacak işte ne bileyim kendini alkole vermek örneği olabilir mesela. Öyle bir kaybolma değil. Net.
Yok.
İkincisi de mesela şu mesela hemen sanat çağrışımı yapıyor. Hani sanatsal bir faaliyette kendini kaybetme ihtimalin daha yüksekmiş gibi. O da olmak
Gibi.
zorunda değil. Ola da bilir.
Değil.
Olmak zorunda değil. Her ne iş yapıyorsan
Tabii. Mesela
aslında.
Csikszentmihalyi'nin kitabında İtalya'da yapılan araştırmalar var. İtalya'nın dağlık bölgelerinde tek başına yaşayan 70'in üzerindeki insanlarla, 70 yaşın üzerindeki insanlarla onların hayatını soruyor işte. Diyor sabah ben kalkıyorum diyor. Önce süt sağıyorum diyor. Bilmem ne. O hayatın akışı içinde, ama mesela hayatın akışı içinde olması demek hiçbir zorlukla karşılaşmaması demek değil. Akış zorlukla olan bir şey aslında. Zorlukla karşılaşıyorsun. Karşılaştığın zorluğu, fırsatı, buradaki fırsatı görüyorsun, karşılaştığın zorluktaki fırsatı oyuna çeviriyorsun ve onu dönüştürüyorsun. Aa diyorsun, benim böyle bir zorluğum var. Bir dakika ya, ben bunu şöyle yapabilirim. Mesela yine marangoz örneğine dönecek olursam, ya işte bunu buna benim çivilemem lazım ama çivi kullanmadan yapmam lazım. Bunu nasıl yapacağım? Bununla uğraşmak. Onu uğraştıktan sonra aslında akışta öyle bir şey var. Mesela ilişkide akışı konuşabiliriz. Bir ilişkinin akışını. Bir ilişki, yani İki birey arasındaki aşk ilişkisinden bahsediyorum. Aşk ilişkisi sıkıntıdaysa, rutinleşmişse, ona bir zorluk eklemek gerekiyor. Zorluk eklediğin zaman, bir dakika ya, biz hani bu şey vardır ya, bir olay gelir. Diyelim ki filmlerde hep böyle konular
Sevgi
vardır.
emektir geliyor aklıma filmde deyince şimdi.
Sevgi emektir de olur. O da bir şey bence. O emek, mesela sevgi emektir kısmında emeğin içinde bir zorluğun üstesinden gelme
Tabi,
var
tabi,
aslında. O
tabi, tabi,
doğru o
tabi. Zor bir
anlamda.
koşulda da emek harcıyor musun falan da vardı orada yani.
Gibi zor bir koşulda da emek harcıyor musun? Doğru, o da var, ama zorluk icat etme durumu da aslında akış bir şekilde. Ya da şöyle başka bir şekilde özetleyeyim. Senin aldığın o haz deneyimini, ondan haz almak dediğin şeyi optimum düzeye taşıyabilmek için onun yarattığı zorluklarla senin alışa geldiğin ya da senin uyumlanabileceğin zorluğun eşdeğer olması. Bu biraz şey oldu, karmaşık oldu. Şöyle anlatayım. Benim hiç müzikle bir ilgim yoktur. Müzik aleti de çalamam ben. Müzik aleti çalamayan Özgür Doğan olarak ben dünyanın en iyi keman virtüözü olacağım diye bir şey koyarsam önüme, bu hakiki bir zorluk olmaz. Çünkü bana uyumlanabilecek bir zorluk değil. Bana uyumlanabilecek, benim yeteneklerime uygun bir zorluktan bahsediyorum ben burada. Öyle düşünmek lazım.
Özgür, çok şey söyledin. Birkaç tanesi, yani bir bana uygun, benim özüme uygun olması lazım. O durumda da o çaba dediğin ya da zorluk dediğin şey ya da yaptığın iş her neyse biraz şuna mı geliyor o zaman? Yani yaptığın iş her neyse bunun özünle ilişkili olduğunu ve hani kabul ederek söylüyorum. Tüm kalbinle ve en iyi şekilde daha karmaşıklaştırarak yapmak gibi. Şimdi biraz bizim hazırlıkta konuşmadığımız bir şeyi sormak istedim ben sana. Çaba, zorluk icat etmek dedin ya. Hani bir böyle icat, yaratıcılık, yenilik geldi. Evet. Şimdi hayat zaten bir yandan da çok zor. Deli miyiz biz? Niye daha da zorluk icat ediyoruz? Şimdi sen onu söylerken benim aklıma o geldi ve gerçekten
çok güzel bir soru.
Merak
ettim. Çok güzel bir soru. Bu soruya geleceğim. Bu soruya geleceğim ama şunu bir şey yapayım, bunu bir geçmem lazım, bunu bir söylemem lazım. Şimdi aslında bu soruyla da ilişkili. Ya durup dururken biz niye zorluk icat ediyoruz? Yani bu niye yapıyoruz böyle bir şey? Yok işte öyleymiş, böyleymiş. Ben işte senin dediğin gibi işte şey alırım, kendimi uyuştururum, bilmem. Oh, akarım ortamlarda, alemlere akarım, bilmem ne. Günümü gün ederim, bilmem ne. Şimdi bizim insanın şeyi, zihnin yapısı diyelim ya da bünye diyelim daha genel anlamda. Öz iletişimi olmazsa, kendi özüyle iletişimi olmazsa mutsuz oluyor. Kendini iyi hissetmiyor diyeyim. Mutsuz oluyor demeyeyim. Kendini iyi hissetmiyor. Hisleri indirgemeci hislere doğru gidiyor. Yani kendini uyuşturdun bilmem ne. Aa, bugün çok güzel aktık bilmem ne dedin. O sahte bir iletişim şekli. Öz iletişim şekli değil. Çünkü orada bilincini düzene sokmuyorsun aslında. Mesele bilinci düzene sokmak. Bilinci bir kaosa sürüklüyorsun. İçkiyi de, uyuşturucuyu da, her neyse o aldın ya da dizi izleyerek bilmem ne yaparak ya da dedikodu yaparak, neyse o. Bilinci düzene sokman gerekiyor. Kaostan çıkarman gerekiyor bir şekilde. Bunun yolu da o. Şimdi dedin ya sen, günlük bizim zorluklarımız var. Niye zorluk icat edelim? Etmeyelim.
Etmeyelim.
Ama günlük zorlukları şöyle yaşayalım anlamında söylüyorum. Yani şimdi Csikszentmihalyi'nin kitabında o kadar ekstrem örnekler var ki, o kadar uç örnekler. Mesela hapishaneye düşmüşsün ve oradan hiç çıkmayacaksın büyük bir olasılıkta. Burada vaktini nasıl geçireceksin? Bundan daha büyük bir zorluk çok az yaşanır, değil mi? O zorluğu fırsata, eğlenceli bir şeye, bak hapishane ve eğlence aynı anda olabilir mi? Olabiliyor. Dönüştürme meselesi, o zorluk dediğim şey o aslında. Aslında zorluk demeyelim de ona dönüştürmek diyelim. Yani senin hayatında bir sürü bir zorluk var, evet, ama bunları da dönüştürebilirsin. Şunun gibi düşün Ali, küçükken sen köye gidiyordun değil mi? Hatay'a köye gidiyordun.
Evet.
Biz de yaylaya çıkıyorduk. Şimdi küçükken arabada seyahat etmek sıkıcıdır.
Evet.
Ne yaparsın? Arabada oyunlar icat edersin. Kendine dersin ki hadi dersin. Beyaz araçları sayalım. Ben beyazı tutuyorum, sen kırmızıyı tut, bakalım kim kazanacak dersin. Ya da bir kelime oyunu oynayalım dersin. Ya da işte o ağaçlardan ağaç sayayım ben dersin. Ya da bak tren geçiyor dersin. Bakalım biz mi treni geçeceğiz, tren mi bizi geçeceğiz vesaire dersin.
Bu şeye,
mesele bu.
Gelecek o zaman seninle hazırlıkta konuştuğumuz sınırlar içerisinde bir şey icat etmek. Yani seni sınırlayan bir durum var. Bu durum ne bileyim, yani akşam gel eve geldim canım sıkılıyor gibi bir durumda olabilir.
Evet.
Ya da işte hapishane uç örneği, ya da aslında elimizde pandemiden daha güzel bir örnek yok.
Bir örnek
kısıtlıyor
yok,
beni, sınırlıyor. O sınırların içerisinde zorluk icat etmek. Kitapta da bu dysfunctional şeysi var. Onun fonksiyonel olması kriteri var. O nasıl bir şey? Galiba o da biraz cevap olacak.
Evet, fonksiyonel olmaması durumu var. Ona geleyim ama şunu söyleyeyim. Aslında akışta olmak, sana dayatılan, senin üzerine bindirilen görevleri, tanımları, yaftaları, etiketleri kabul etmemek demek. Yani şunu demek aslında. Ya sen bana bir gündem dayatıyorsun. Hayat sana bir gündem dayatıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben kendi gündemimi yaratacağım. Bu şu demek
Bunun
değil.
içinde yaratacağım ben.
Bunun içinde yaratacağım ama bu şu demek değil. Hayat bana bir gündem dayatıyor. Elektrik faturasını ödemem lazım. Ödemiyorum lan değil. Elektrik faturasını ödeyeceğim. Ama bunu acı çekerek yapmayacağım. Bunu dönüştüreceğim kendi içimde. Kendi nehrimin içinde bir parçaya dönüştüreceğim bunu. O benim bir parçam olacak artık. O süreç de benim bir parçam olacak. İşte bu dysfunctional dediğin şey de o. Etiketleme dediğin şey de o. Şimdi sen kendini etiketliyorsun, yaftalıyorsun. Diyorsun ki ben şöyleyim, ben böyleyim, ben tembelim. Yok ben çok şeyim, içine kapanığım, çok dışa açığım. Yok ben çok eğlenmeye çıkıyorum, daha az çıkayım. Yok ben çok gülüyorum, aslında çok da ciddi bir insanım,
Agile'ım
bilmem ne
hocam ben.
diye.
Agile'ım mesela.
Mesela ecail. Ben çok ecailim, yok
Ya
çok
da değilim.
sinerjiyim, yok değilim, bilmem ne gibi. Akışın tercih ettiği şey şu. Diyor ki sen bir deneyime maruz kal. Orada yaşadığın şeye odaklan. Kendine bir yafta şey yapma. Ben ıspanağı hiç sevmem mesela. Ya da ben baklayı hiç sevmem, bilmem ne. Hani bunu demek yerine, ya bir bakla deneyimi yarat kendine. Baklayı başka türlü yeme deneyimi yarat. Ispanağı başka türlü yeme deneyimi yarat. Mesela ablam ıspanağı hiç sevmez. Çiğ yiyorum diyor. Pişmişini sevmiyormuşum ben
Salatanın
meğersem diyor.
içinde güzel olabilir.
Salatanın içinde çiğ yiyorum. Senin de veganlık müessesesinden bayağı iyi bildiğim bir şey. Dolayısıyla o şey diyor, yani özünde bu hayatta kendi bilincini düzenleyerek, yani kendi gündemini yaratarak, bu gündemden de kopuk kalmadan, ama hayatın akışından da kopuk kalmadan, kendi bilincini düzenleyerek bir yere ulaşabilirsin diyor. Bunu da Latince bir bu deneyimin kendisi ya da bunu yaşayan kişilere de Latince ototelik diyor. Ototelik. Nereden geliyor bu? Oto öz demek. Telos da hedef demek. Ototelik de kendi kendine yeten, gelecekte bir fayda beklentisi olmadan tek ödülü kendisi olan aktivite. Bak bu bize çok aykırı gelen bir şey. Şimdi
Tek ödülü
gelecekte
kendisi olan aktivite.
tek ödülü kendisi olan aktivite. Yani gelecekte bir fayda beklentisi olmadan. Çok ilginç değil mi? Çünkü biz hep bir fayda beklentisiyle bir şey yapıyoruz. Öyle lineer
O çok
zannediyoruz.
çok çok zor değil mi Özgür? Gelecekte bir fayda beklentisi olmadan yani.
Ya mesela bunu Csikszentmihalyi ya şöyle diyor. Gelecekte bir fayda beklentisi olmanın, olmamanın örnekleri var. Diyor ki dağa tırmanan birisi. Nasıl bir dağa tırmanma aktivitesinin nasıl bir faydası olabilir? Ya mutlaka yan faydaları vardır. İşte vücudun gelişiyor, bilmem nedir vesaire. Bunun hazzı, ama yani tırmanmanın faydası nedir? Abi ben sadece tırmanıyorum ya. O kadar. Yani şu kadar saatte şuraya gideceksin. Yok buraya tırmandım, oradan bir ödül alacağım. Ben sadece tırmanıyorum ve bu işin içindeyim. İşin içindeyim yani. Tırmanmanın içindeyim. Tırmanmanın amacı nedir diye soruyorlar. Tırmanmak diyorum gibi.
Bunu iş tarafına getirdiğinde, bu hani biraz daha hobisel taraf diyelim. İş tarafına getirdiğinde bu ödül mesela, yani para kazanmak için çalışıyorum var. O para kazanmak için çalışıyorum da böyle bir beklenti ise, ben bunun içerisinde akışı
Nasıl yakalayacağım
yani
diyorsun?
hani para almayayım mı ben, dışsal bir ödül olmasın diye çalıştığımı.
Hayır abi. Hayır, illa dışsal bir ödül olması gerekmiyor.
Sen onun için yapma. O
Şu
arkadan gelsin.
tabii. Yani ben şimdi dağa tırmanmışım, bana para vermiş, ben oradan haz almışım, üstüne para almışım, biraz daha haz almışım yani. O arkadan gelsin muhabbeti çok. Onu da şunu yapmak lazım. Bir, şunu sorman lazım. Ben bu işten zevk alıyor muyum? Yani çünkü şöyle, her para kazandığın işten para kazandığın için zevk almak durum. Bunu ayrıca bir şey yapalım, podcast yapalım
Almıyorsam
ama.
da yani bu sınır içerisinde, bu iş, bugün haz almadığım işte senin zorluk yaratarak dediğin şeyle,
Evet.
ne yaratırsam ben bundan bu
Zevk
sınırın
alırım.
içerisinde haz alır hale gelirim.
Evet. Aynen öyle.
Süper.
Tam da öyle. Bak bu lafı da kullanmayacağım diyordum. Kullandım aynen öyle lafını. Tam dediğin gibi Ali. Mesele şu. Sana dayatılan gündemin koşullarına, sınırlarına, kurallarına bağlı kalmayıp, bir dakika, ben bu gündemi değiştiriyorum. Benim bir de kendi gündemim var deyip karşılaştığın zorlukları arttırmak, bak bu sorun çıkarmak anlamına gelmiyor bu. Karşılaştığın zorlukları arttırmak şu anlama geliyor. Mesela
Hedef
bu konuda
yani hedef koymak
evet
gibi.
bir hedef koydun, bir hedef koydun. Dedin ki işte ben şu kadar zamanda şu kadar. O hedefin bir kere hani smart hedef diyorlar ya, o hedefin sana uyumlu olması lazım. Şimdi benim keman virtüözü olma hedefim olamaz. Benim ama kendime uygun bir hedefim olması lazım. Çok büyük bir hedef olmasına gerek yok. Küçük alıştırmalarla başlayabilir bu. Hedefini koydun, kurallarını koydun. Sonra baktın iş çok kolay ilerliyor. Biraz zorluğunu arttır. Bunu bir şey gibi düşün. Dili öğrenmek senin mesela mevzun ya da bir yazılım programı, bir yazılım öğrenmek ya da bir program öğrenmek. Bir şeyi
Tabii, tabii,
öğrenmek
tabii. Tabii,
genelde bu.
öğrenmekte en kritik şey, kendinle ilişkilendiremediğin hiçbir şeyi
Öğrenemiyorsun.
yani çok çok böyle çok büyük eziyetlerle öğrenebiliyorsun. O da çok düşük bir ihtimal yani rağmen öğrenmiş oluyorsun o zaman yani.
Doğru. Rağmen öğrenmek de idrak et, yani bu öz iletişim dedik ya, öz farkındalık, öz iletişimi azalttığı için, öz iletişimi olmadığı için o sana haz vermiyor. Bu dünyaya niçin gidiyoruz ya? Haz almak için gidiyoruz. Bir şeylerden keyif almak için gidiyoruz. Başkaca da çok büyük bir amacımız yok. Amerikan şeyi başkanı olacağım vesaire gibi şeyler yok sonuçta işin içinde. Dolayısıyla şu mesela, orada senin sana verilen kuralların dışında bir oyun şey yapabiliyor musun, kurabiliyor musun sen? Ve bu oyuna sadık kalıp devam edebiliyor musun? Yani burada işin kendisinden hoşlandığın için o işi yapabiliyor musun?
Hocam oyun oynamaya devam edebiliyor musun? Aslında bu
Evet.
çocukluğa doğru da pas açayım sana.
Evet.
Şey gibi değil mi? Bu aslında hikayelerde geçer. Kendi çocukluğumuzu hatırlıyorsak orada geçer. Hani sokakta oynama şansına erişen bir çocuksak tabii. Annen çağırır ama oyun o kadar güzeldir ki bırakmak istemezsin.
Bırakmaz.
Otoritik deneyim
O
öyle bir şey.
evet.
Bunun
Evet.
kendi hayatımızda çocuk olmadığımız dönemde yeniden yaratılması akış belki de basitçe söylersek.
Çok doğru. Yani şu aslında ototelik dediğimiz şey şu. Karşısına da başka bir terim daha getiriyor. Eksotelik diye. Tersinden anlatırsak eksotelik sadece dış nedenlerle yaptığımız aktivite. Yani bunun sonunda bir ödül alacağım, bunun sonunda bir terfi alacağım, bunun sonunda şunu alacağım. Bu hiç ikna edici gelmiyor değil mi insana? Sonunda terfi almayacaksam niye çok çalışıyorum?
Bak şey
Bana
gibi,
hiç
şimdi
ikna edici gelmiyor.
çocuktan Suriye'den ilk göçler başladığında benim oturduğum yere de taşınanlar olmuştu. Çocuklar aslında işte o Türkçe öğreniyor, bizimki birkaç Arapça öğreniyor bu tarafta oturan. Bunu kendiliklerinden yapıyor. Bir de şey vardır ya hani göster annene babana nasıl İngilizce konuştuğunu, yabancı dil
Evet.
konuştuğunu.
Evet.
Bu ekso oluyor işte. O zaman da kimse rahat hissetmiyor kendini. Bir dakika ben
Kimse
İngilizcesi
rahat
yok ki
hissetmiyor işte o evet, o İngilizce öğrenmek mesela bunun iyi bir örneği.
bunun.
Ya ben İngilizceyi nerede kullanacağım? Yani nasıl kullanacağım? Benim hayatımı kolaylaştıracak mı? Dan öte. Ya ben gerçekten öğrenmek istiyor muyum İngilizceyi? Başka bir kültüre meraklı mıyım ben acaba? Yı sormak yani biraz da kendinin farkında olmakla alakalı bir şey ama temel olarak şu en başa dönersek öyle toparlayabiliriz bence. Ya bir hayat akıyor nehir. Ben de orada bir tahta parçasıyım. Artık beni nereye götürürse demek yerine bir dakika ya benim kendi nehrim var. Ben kendi nehrimi icat
Ben
edebilirim.
kendim nehirim bilfiil.
Ben kendim nehirim. Evet, ben kendim nehirim ya. Ben akıyorum. Zorluklarla karşılaşıyorum. Onları aşıyorum. Onların üstüne çıkıyorum. Bazen duruyorum. Bazen görülüyorum. Bazen az akıyorum. Bazen çok akıyorum. Kabul ettiğin anda zaten akışa girmiş oluyorsun. Ondan sonrasını gelecek bölümlerde daha da ayrıntılı anlatırız. Çünkü bir de yine Csikszentmihalyi'nin Good Business diye
Tabii.
işteki akışı anlattığı bir şey var. Belki hayati mevzular business'ta da ona gireriz diye düşünüyorum.
Evet, güzel, güzel oldu.
Böylece toparladık yani. Bu Csikszentmihalyi'nin ismini doğru olarak yazabilen insanlara da eğer bize bunu iletirlerse bir tane akış kitabı hediye edelim bence.
Güzelmiş,
Ama
güzel.
böyle gözümüzün önünde yazması lazım. Yazarken
Tabii.
videosunu
Ya
çekmesi
yazma
lazım.
biraz şey gibi ama çok ileri düzey gibi. Önce bir söyleme meselesi var aslında.
Söyleme.
Ben
Evet.
mesela
Söyle.
söylemeyi öğrendim 1,5 senede. Kitabı okudukça ve internetten dinledikçe ama yazma hala sorunlu. Bakmadan yazamıyorum
Sorunlu. Evet. Shakespeare
yani.
gibi. Arnold Schwarzenegger gibi bir şey yani. Bu.
Csikszentmihalyi. Öyle
Csikszentmihalyi, evet. Doğru. Doğrusu o. Biz de internetten öğrendik bunu. Pekala, güzel bir akış konuşması yaptık. Gelecek bölümlerde de buna devam edelim bence. 1 2 3 olsun, bu ilk bölümü olsun. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
Teşekkürler. Hoşça kalın.